Sayfa 491. Saat 5:30 olunca hava el fenerlerini kullanmadan çevrelerini görmelerini sağlayacak kadar aydınlanmıştı. Gün ışığında da bahçedeki görünüm göze pek hoş gelmiyordu. Ama verilen görev yapılmıştı. Vlaminck'in cesedini içeri taşıyıp zemin kattaki odaların birinde yere uzatmışlardı. Onun yanında 3 Afrikalı'nın kıyıdan getirdiği Johnny Dupre yatıyordu. Johnny de ölmüştü. Odaya girince bir beyazla karşılaşmaktan ötürü şaşırmış, bu arada daha sonra Vlaminck'in son roketiyle paramparça olan adam tarafından vurulmuştu. Üçü yan yana yatıyordu. Zemler Shannon'ı birinci kattaki yatak odasına çağırarak pencereden kaçmak isterken vurduğu adamı fener ışığıyla gösterdi. O dedi Shannon. Ölen başkanın sarayda çalıştırdığı kişilerden 6'sı sağ kalmıştı. Ateş yağmuru sırasında iç güdüyle mahzene inmişler ve sağ kalabilmişlerdi. Bunlar zorla sarayın temizlik işlerinde kullanılan 6 hizmetçiydi. Her oda birer birer gözden geçirildi. Odalarda bulunan Kimba'nın yakın arkadaşlarının cesetleri arka bahçeye toplandı. Giriş kapısının onarılmasına olanak yoktu ve içeride olanların dışarıdan görünmesini engellemek amacıyla bir odadan getirilen büyük bir halı kapıya gerilmişti. Saat 5'te Zemler bir bota binmiş, 2 botu da arkasına bağlayarak Toskana'ya gitmişti. Gitmeden önce telsizle Toskana'yı arayarak her şeyin yolunda gittiğini şifreyle haber vermişti. 6:30'da Afrikalı doktorla birlikte dönmüştü. Ayrıca yiyecekle gemide kalan havan mermilerini, birer Schmeisser'in sarılı bulunduğu 80 bohçayı ve 1 tona yakın 9 milimetrelik cephaneyi taşıdığı 2 bot da yedeğindeydi. Saat 6'da Shannon verilen talimat gereğince yayın yapmak zorundaydı. Bu görevi Waldenberg'e vermiş, Waldenberg de 3 sözcükten oluşan şifreyi yayınlamıştı. Andy'in bu yayını dinlemişti. Şifre şu sözcüklerden oluşuyordu. Kavun, manyok ve mango. Sırayla şu anlamlara geliyorlardı. Harekat tasarlanan biçimde yürüdü, tamamen başarıya ulaştı ve Kimba öldü. Afrikalı doktor saraya gelip ceset yığınını görünce iç çekti ve ''Sanırım gerekliydi'' dedi. ''Gerekliydi'' diye doğruladı Shannon. Yaşlı adamdan istenilen şeyi yapmaya başlamasını istedi. Saat 9 olduğunda bile kentte hiçbir hareket görülmedi. Bu arada temizlik işi de tamamlanmıştı. Winduların gömülmesi daha sonraydı. 2 bot Toskana'ya geri götürüldü. Güverteye çıkarılıp söndürüldükten sonra ambara konuldu. 3. botsa kıyıda limandan çok uzak olmayan bir dere ağzına saklanmıştı. Havan topları sökülüp sarayın içine taşındı. Sandıkları da denize atıldı. Böylece arkalarında hiçbir iz kalmadı. Saldırıyla ilgili her şey ve herkes sarayın içinde toplanmıştı. Dıştan bakıldığında damdaki kiremitlerin parçalandığı, cephedeki 3 pencerenin kırıldığı ve kapının uçurulduğu görülüyordu. Onda Zemler ve Langarotti yemek odasında bulunan Shannon'ın yanına geldiler. Shannon başkanın mutfağında bulduğu reçelle ekmeği yiyordu. Her ikisi de aramalarının sonuçlarını bildirdiler. Zemler yayın odasının duvarlardaki birkaç kurşun izinden başka hasar görmediğini ve yayın yapabileceğini söyledi. Kimba'nın özel ambarı birkaç mermi görmüştü ama devlet hazinesine ve 200-300 askere birkaç ay yetecek cephaneyle silahlara hiçbir şey olmamıştı. ''Peki şimdi ne yapacağız?'' diye sordu Zemler odadan çıkarken. ''Bekleyeceğiz'' dedi Shannon. ''Neyi bekleyeceğiz?'' Shannon bir kibrit çöpüyle dişlerini karıştırdı. Yerde yatan Johnny Dupre ile minik Mark'ı ve bir daha komşusunun keçisini akşam yemeğinde yemek için çalamayacak olan Johnny'yi düşündü. Langarotti sol bileğinde sallanan kayışla ağır ağır bıçağını biliyordu. ''Yeni hükümeti bekleyeceğiz'' dedi Shannon. Simon Andean'ı getiren Amerikan yapısı 1 tonluk kamyon öğleden sonra bir de geldi. Direksiyonda başka bir Avrupalı vardı ve Andean elindeki büyük tüfekle onun yanında oturuyordu. Kamyon limana giden yoldan ayrılıp saraya yönelen yola girdiğinde Shannon motorun gürültüsünü duydu. Kamyon ağır ağır ilerleyerek saray kapısına geldi. Andean'ın yolculuğunun kazasız geçtiği söylenemezdi. Toskana'dan verilen haberi aldıktan sonra Bobby'yi ikna etmesi 2 saat sürmüştü. Bu adamın albaylık rütbesine yüreklilikle çıkmadığı belli olmuştu. Kabul ettirene kadar 1000 dereden su getirmişti. Komşu ülkenin başkentinden 100 millik yolu geçerek Clarence'e varmak için 9:30'da yola çıkmışlardı. Avrupa'da bu uzaklık 2 saatte alınabilir ama burası Afrika'ydı. Sınıra öğle üzeri varmışlar ve geçmek için henüz darbeden haberdar olmayan Windulara rüşvet vermek zorunda kalmışlardı. Sınırdan geçerken Albay Bobby gözlerinde büyük çerçeveli gözlük, üstünde geceliğe benzeyen beyaz bir giysiyle onların arkasında oturuyor, şoför yardımcısı gibi duruyordu. Afrika'da böylelerinden hiçbir zaman pasaport ya da herhangi bir belge istenmezdi. Andy'nin ve Londra'nın doğu ucundan bulduğu fedaisinin belgelerinde bir eksiklik yoktu. Fedai Whitechapel bölgesinin en korkulu adamıydı. Andy'ni koruması için iyi para alan Ernie Locke yanında bir de tabanca taşıyordu. Aldığı paradan başı dönen Locke Andy'ninle aynı hataya düşmüştü. Her ikisi de doğu mahallelerini titreten birinin Afrika'da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünmüşlerdi. Sınırı geçtikten sonra oldukça iyi yol alan kamyonun Clarence'e 10 mil kala lastiği patlamıştı. Andy'nin elindeki tüfekle çevreyi kontrol ederken Bobby kamyonun kasasında tentenin altına gizlenmişti. Bu arada Locke lastiği değiştirmiş, bundan sonra Clarence'den kaçan bir avuç Winduchka gelmiş ateş ederek kaçmışlardı. Biraz önce değiştirilen lastiğe giren kurşun dışındakiler hiç kimseye zarar vermemişti. Yolculuğun son bölümü birinci viteste ve sönük lastikle tamamlanmıştı. Shannon pencereden sarkarak Andy'ye seslendi. Andy yukarı baktı. ''Her şey tamam mı?'' diye seslendi. ''Elbette tamam'' dedi Shannon. ''Ama ortalıkta görünme. Henüz kimse bu yana gelmeye başlamadı ama birazdan gelenler çıkar.'' Andy'in Albay Bobby ve Locke kapıya asılı halının altından geçtikten sonra onları birinci kattaki bir odada bekleyen Shannon'ın yanına çıktılar. Başkanlık sarayının yemek odasında hepsi oturduktan sonra Andy'in Shannon'a bir önceki gece nelerin olduğunu anlatmasını söyledi. Shannon anlattı. ''Kimba'nın saray koruyucuları ne oldu?'' diye sordu Andy'in. Cevap yerine Shannon ayağa kalktı. Arka avluya bakan ve pancurları kapalı pencerelerden birini açtı. Bir sürü sineğin bulunduğu avluyu gösterdi. Andy'in pencereden baktıktan sonra geri çekildi. ''Bu kadar çok muydu?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Shannon. ''Hepsi temizlendi.'' ''Ya ordu?'' ''20 asker öldürüldü. Gerisi dağıtıldı. Hepsi silahlarını bırakarak kaçtı. Belki ellerinde bir düzine mavzer kalmıştır. Bu da bir sorun sayılmaz. Silahların hepsi saraya getirildi.'' ''Başkanın silah ve cephanesi?'' ''Mahzende, kontrolümüz altında.'' ''Ya radyo yayın merkezi?'' ''Zemin katta, eksiksiz. Henüz elektrik devresini kontrol etmedik ama ayrı bir dizel jeneratörle çalışıyor olmalı.'' Andy'in başıyla onayladı, verilen bilgiden ötürü mutluydu. Öyleyse yeni başkanın dün gece darbe yapıp yönetimi eline geçirdiğini bildirmesinden başka yapacak bir şey kalmadı dedi. ''Güvenliğimiz ne olacak?'' diye sordu Shannon. ''Henüz yeni ordu kurulmadı ve Windu'lar bu adamın yönetimi altına girmeyi kabul etmeyebilirler.'' Andy'in sırıttı. ''Yeni başkanın başa geçtiği bildirilir bildirilmez gelecekler ve hizmet edecekler. Gerçekten böyle olacak. Bu arada senin askerlerin onları idare eder. Nasılsa onlar da siyah ve hiçbir Avrupalı diplomat iki siyahı birbirinden ayırt edemez.'' ''Sen edebilir misin?'' diye sordu Shannon. ''Hayır'' dedi Andy'in. ''Ama bu önemli değil ki. Bu arada seni Zangaro'nun yeni başkanıyla tanıştırayım.'' Ağzı kulaklarına daha önceden bildiği odayı incelemekte olan Zangaro'lu albayı işaret etti. Zangaro ordusu Shannon ayağa kalktı, albaya doğru döndü ve eğilerek selamladı. Başıyla yemek odasının sonundaki kapıyı işaret etti. ''Belki de Sayın Başkan başkanlık bürosunu gözden geçirmek isterler.'' dedi. Andy'in albaya açıkladı. Bobby başıyla onayladıktan sonra sallana sallana kapıya doğru yürüdü. Odaya girince kapı ardından kapandı. 5 saniye geçmeden bir el silah sesi duyuldu. Silah sesinden sonra Shannon geri döndü. Andy'in Shannon'a baka kaldı. ''Oda neydi?'' diye sordu anlamsız anlamsız. ''Silah sesi'' dedi Shannon. Andy'in çalışma odasının kapısına doğru yürüdü ve eşikte durdu. Geri döndüğünde yüzü kireç gibiydi, güçlükle konuşabiliyordu. ''Onu vurdun?'' diye fısıldadı. ''Allah kahretsin, vurdun onu. Sen bir çılgınsın Shannon, çılgınsın.'' Öfke ve şaşkınlıktan sesi yükselmişti. ''Ne yaptığını bilmiyorsun salak, serseri manyak, pis paralı asker.'' Yemek masasının arkasındaki bir koltuğa oturmuş olan Shannon ilgiyle Andy'ni seyrediyordu. Gözüne elini gömleğinin altına sokan fedai ilişti. İkinci kez patlayan silahın sesi sanki birincisinden daha yüksekti. Daha doğrusu Andy'in böyle sandı. Çünkü bu kez çok yakınında ateşlenmişti. Ernie Locke bir ters takla atarak oturduğu koltuktan yere düştü. Göğsünden fışkıran kan sömürge devrinden kalma koltuğa bulaşmıştı. Shannon elini masanın altından çıkardı. 9 milimetrelik otomatik Makarov'u meşe masasının üstüne bıraktı. Namludan mavi bir duman süzülüyordu. Andy'nin omuzları çöktü. Bobby'nin ölmesiyle Sir James Mansell'ın ona vereceği serveti kaybetmiş, aynı zamanda Shannon'ın çok tehlikeli, gördükleri arasında en tehlikeli insan olduğunun farkına varmıştı. Ama bunu anlamakta da çok geç kalmıştı. Zemler çalışma odasının kapısında Andy'nin ardında belirdi. Aynı anda Langarotti de koridordan yemek odasına girmişti. Her ikisinin elindeki Schmeisser de Andy'ne yönelmişti. Shannon ayağa kalktı. ''Gel'' dedi, ''seni sınıra kadar götüreyim. Oradan sonrasını yürüyebilirsin.'' Zangaroğulların kamyonlarından çıkarılan bir sağlam tekerlek Andy'ni getirene takıldı. Kamyonun arkasındaki tente indirilmişti. Üç Afrikalı asker ellerinde yarı otomatik silahlarla kamyonun arkasına çıktı. Üniformalı ve silahlı 20 asker de sarayın dışında kol geziyordu. Halıyla örtülü kapıya yaklaşırken sivil giyimli orta yaşlı bir Afrikalı ile karşılaştılar. Shannon başıyla selam verdikten sonra ayaküstü konuştular. ''Her şey tamam mı doktor?'' Tamam, şimdiye kadar adamlarıma 100 gönüllüyü sarayı temizlemek için göndermelerini söyledim. Askerlik işi içinde 50 kişi kısa bir süre sonra burada olur. Listedeki 7 Zangaroğlu ile ilişki kuruldu, görev almayı kabul ettiler. Bu akşam toplantı yapılacak. Güzel, yeni hükümet olarak ilk yayını bir an önce yapmanız iyi olur. Bir an önce yayınlanması gerekiyor. Bay Zemler'e söyleyin, vericiyi çalıştırmaya baksın. Eğer o olmazsa gemininkini kullanırız. Başka bir şey var mı? ''Bir şey daha var.'' dedi doktor. ''Bay Zemler'in söylediğine göre açıkta demirli olan tekne Komarov adlı bir Rus gemisiymiş. Limana girmek için durmadan izin istiyormuş.'' Shannon biraz düşündü. ''Zemler'e söyleyin Komarov'a şu haberi göndersin. İsteğiniz reddedildi. Stop. Kesinlikle. Stop.'' Konuşmaları bittikten sonra Shannon Andy'ni kamyona götürdü. Direksiyona kendi geçti ve sınıra doğru ilerlemeye başladılar. ''O kimdi?'' diye sordu Andy'in. Bu arada yarım adadan çıkmışlar, büyük bir çalışmanın sürdürüldüğü göçmen köylerini geçmişlerdi. Her kavşakta elinde silah bulunan bir askeri görmek Andy'ni şaşırttı. ''Kapıdan çıkarken gördüğümüz mü?'' diye sordu Shannon. ''Evet. Doktor Okoye'ydi. Herhalde büyücülük doktorudur.'' ''Hayır, Oxford'dan mezun felsefe doktoru.'' ''Arkadaşın mı?'' ''Evet.'' Kuzeye doğru ilerleyen ana yola çıkana kadar konuşmadılar. ''Peki'' dedi Andy'in sonunda, ''ne yaptığını biliyorum. Girişilen en büyük ve en zengin darbeyi mahvettin. Bunun farkında bile değilsindir. Çok kalın kafalısın. Bunu niçin yaptığını öğrenmek istiyorum. Tanrı aşkına söyle, niçin?'' Engebeli toprak yolda kamyonu çok sarsmamak için gözlerini yoldan ayırmayan Shannon bir an düşündü. ''İki hata yaptın Andy'in'' dedi dikkatle. Gerçek adını duyan Andy'in çok şaşırdı. ''Paralı asker olduğumu düşünerek benim bir budala olduğumu sandın. Aslında kendinin de, Sir James Manson'ın da, öteki güçlü insanların da birer paralı asker olduğunu hiçbir zaman düşünmedin. İkinci hatansa bütün siyahları birbirinden farksız kabul ettin. Çünkü sen öyle görüyorsun.'' ''Anlayamıyorum.'' ''Zangaro'da birçok araştırma yaptın. Hatta ülkeyi çekip çeviren on binlerce göçmenin var olduğunu da öğrendin.'' Ama bunların bir toplum oluşturduğunu düşünmek aklına gelmedi. Bunlar üçüncü bir kabiledir ama en çalışkan ve en akıllıları. Eğer onlara fırsat verilirse ülkenin siyasal hayatında da etkin olabilirler. İşte burada hataya düştün. Zangaro'nun yeni ordusunun bu üçüncü kabilece oluşturulabileceğini düşünmedin. Aslında şimdi bütün güç onların elinde. Gördüğün askerler ne Windu ne de Kaja'ydı. Şu anda sarayın içinde 50 asker var ve bir o kadar da bu akşam gelecek. 5 gün içinde sayıları 400'e yükselecek. Elbette eğitilmiş değiller ama yasaları ve düzeni koruyacak kadar iyi görünüşlü olacaklar. Bundan sonra ülkede gerçek güç onların elinde bulunacak. Evet, dün gece bir darbe oldu ama bu Albay Bobby için yapılmadı. Öyleyse kimin için yapıldı? General için. Hangi general? Shannon generalin adını söyledi. Andy'in ona döndü, ağzı bir karış açılmıştı. Olamaz, yenilmiş, sürgün edilmişti. Bu an için evet, ama sonsuza kadar sürgünde olması gerekmiyor. Göçmen işçiler onun halkı. Onlara Afrika'nın Yahudileri diyorlar. 1,5 milyonu bu kıtaya dağılmış durumda. Birçok bölgede bütün işleri onlar görür. Ötekileri oranla da daha akıllıdırlar. Burada Zangaro'da Clarence'in arkasındaki kasvetli köylerde yaşıyorlar. O salak, büyük, ülkücü piç. Dikkat et diye uyardı Shannon. Niçin? Shannon başıyla arkayı işaret etti. Onlar da generalin askerleri. Andy'in başını çevirdi ve Schmeisser'lerin yukarısındaki üç asık yüze baktı. Konuşulanları anlayacak kadar İngilizce bilmiyorlar değil mi? Ortada olan, dedi Şan'ın yumuşak sesle, bir zamanlar kimyagerdi. Karısı ve 4 çocuğu bir Saladin zırhlı aracı tarafından öldürüldükten sonra asker oldu. Bilirsin bunlar Coventry'deki Alvis'te yapılır. Bu olayın arkasında bulunanlardan hiç hoşlanmaz. Endian birkaç mil boyunca ağzını açmadı. Şimdi ne olacak, diye sordu. Milli Barış Kurulu yönetimi devralıyor, dedi Şan'ın. 4 Windu, 4 Kaja ve 2 de göçmen üyesi olacak. Ama ordu arkanda bulunanlardan oluşacak. Ülke bir üs ve karargah olarak kullanılacak. Burada eğitilip yetiştirilenler gidip kendilerine yapılanların öcünü alacaklar. Belki de general buraya yerleşecek ve ülkeyi idare edecek. Onunla işlerin yürüyeceğini mi sanıyorsun? Sen bu işi ağzı salyalı bir maymundan farksız olan Bobby ile yapmak istemiştin. Hiç olmazsa yeni hükümet halkın insanca yaşaması için çalışacak. Kristal Dağı'nın bir yerinde bulunan platinum madenini de biliyorum. Eninde sonunda yeni hükümet bu madeni bulacak. Hiç kuşkusuz çıkaracaktır. Ama bu madeni istiyorsanız parasını verip alırsınız. İyi bir fiyat, piyasa fiyatını vererek. Dönünce bütün bunları Sir James'e anlat. Köşeyi döndüklerinde sınır noktasını gördüler. Telefon olmadığı halde Afrika'da haberler çabuk yayılır. Sınır noktasındaki Windu'lar gitmişti. Shan'ın kamyonu durdurdu ve eliyle ileriyi işaret etti. Buradan sonrasını yürüyeceksin, dedi. Andy'in kamyondan indi. Şoför koltuğunda oturan Shan'ına nefretle baktı. Ama hala niçin yaptığını söylemedin, dedi. Neyin nasıl olduğunu açıkladın ama niçin olduğunu açıklamadın. Shan'ın yolun ilerisine baktı. Hemen hemen son 2 yıl içinde, diye başladı, düşünceli görünüyordu. 500.000 ile 1 milyon arasındaki küçük çocuğun açlıktan öldüğünü gördüm. Sen ve Manson gibi insanların yüzünden öldüler. Sizler daha çok kazanç sağlayacaksınız diye öldüler. Üstelik yaptıklarınızı yasalara ve anayasalara uyduruyor, insanların değersiz diktatörlerce yönetilmelerini istiyorsunuz. Bir savaşçı, bir katil olabilirim ama asla bir sadist değilim. Oturdum, bu tür olayların nasıl, niçin çıktığını, bunların arkasındaki adamların kimler olduğunu düşündüm. Görünürde politikacılar ve Dışişleri Bakanlıklarının adamları var. Ama bunlar kendi sorunlarıyla gelecek seçimlerde yeniden seçilmeyi düşünmekten başka bir şey yapmıyorlar. Kafes içine konmuş maymunlardan farkları yok. Onların arkasında da sen ve değerli patronun Sir James gibi çıkarcılar var. Genellikle perde arkasından oynuyorsunuz. İşte bunun için yaptım. Dönünce Manson'a bunları anlat, bilmesini istiyorum. Özellikle öğrensin niçin yaptığımı. Şimdi yürü bakalım. 10 metre yürüdükten sonra Andy'in Shannon'a döndü. Bir daha Londra'ya geleyim deme Shannon, diye seslendi. Orada senin gibilerinin icabına bakabiliriz. Dönmem, diye seslendi Shannon. Kendi kendine, hiçbir zaman dönmem gerekmiyor, dedi. Sonra kamyonu geri döndürdü. Yarım adaya, Clarence'a doğru ilerlemeye başladı. Son söz. Yeni hükümet yasal olarak kurulmuş, insanca bir düzen oluşturmaya çalışıyordu. Avrupa gazetelerinde bu hükümet darbesinden hemen hemen hiç söz edilmedi. Yalnızca Le Monde 1-2 satırla Zangara ordusunun bağımsızlık gününde başkanı devirip idareyi ele aldığını, kısa sürede seçimlere gidileceğini yazmıştı. Ama Sovyet ekibinin maden aramak için izin alamadığını, aramayı kendilerinin yapacağını gösteren tek sözcük bile yoktu. Koca Johnny Dupre ve minik Mark Vlaming okyanus rüzgarını alan bir tepeye hurma ağaçlarının altına gömülmüşlerdi. Shannon'ın isteğiyle mezarlarına işaret konmadı. Johnny'nin cesedi halkı tarafından alınmış, törelerine göre gömülmüştü. Simon Andean ve Sir James Manson bu konuda ağızlarını açmadılar. Aslında açık açık söyleyebilecekleri bir şey yoktu. Shannon, Jean-Baptiste Langarotti'ye harekat bütçesinden alacağı 5.000 sterlini verdi ve Korsikalı Avrupa'ya döndü. Son alınan habere göre Tutsilerce desteklenen Micombero'nun diktatörlüğüne karşı çıkan Hutu taraftarlarını eğitmek için Burundi'ye gidiyordu. Kıyıda birbirlerinden ayrılırlarken Shannon'a, ''Bunu para için yapmıyorum, hiçbir zamanda para için yapmadım.'' demişti. Shannon, Keith Brown adıyla Cenova'daki Bay Ponti'ye bir mektup yazmış, Toskana'nın senetlerini eşit olarak Waldenberg ve Kurt Zemler arasında pay etmesini istemişti. 1 yıl sonra Zemler paraya ihtiyacı olduğu için senetlerini Kaptan Waldenberg'e sattı. Güney Sudan'da Saladin zırhlı araçlarına karşı mayın döşerken Ron Gregory ve Kip Kirby ile birlikte öldü. Döşedikleri mayın patlayınca Kirby hemen ölmüş, Zemler ve Gregory ağır yaralanmışlardı. Gregory Etiyopya'daki İngiliz konsolosluğu aracılığıyla evine gönderilmiş ama Zemler çalılıkların arasında ölmüştü. Shannon'ın yaptığı son şey Langarotti aracılığıyla İsviçre'deki bankasına birkaç mektup yazmak oldu. Bir mektupla Cape bölgesindeki Paarl'da bulunan Johnny Dupre'nin ana babasına 5000 sterlin havale edilmesini, bir başka mektupla da Ostende'nin Genel Evler Mahallesi'ndeki Kleinstraat'ta bir bar işleten Anna adındaki bir kadına aynı miktarda paranın gönderilmesini istemişti. Darbeden bir ay sonra Julie'ye söylediği gibi istediği biçimde bir elinde silah, göğsünde bir kurşun ve ağzında kanla öldü. Ama göğsündeki kurşun kendi silahından çıkmıştı. Ölümüne yol açan şey savaşmanın ve tehlikenin korkusu değildi. Yalnızca uçları filtreli küçücük beyaz çubuklardı. Paris'teki hastanede Doktor Dunois'dan öğrenmişti bunu. Kendini yormazsa bir yıl, yorarsa 6 ay yaşayabilirdi. Ama son ay çok acı çektirecekti. Bu nedenle öksürüğü artınca silahını alıp balta girmemiş ormana daldı. Elinde haftalar sonra Londra'daki bir arkadaşına gönderilen içi daktilo ile yazılmış sayfalarla dolu şişkin bir zarf vardı. Onun ormana girdiğini gören yerliler daha sonra gömülmesi için geri getirmişler, ormana girerken ıslık çalmakta olduğunu söylemişlerdi. Yalnızca topraklarını ekip biçen basit köylüler oldukları için ıslıkla ne çaldığını anlayamamışlardı. Bu Spanish Harlem adlı parçaydı. Kitabın sonu. 14 Ekim 2008. Sayfa 504.